Ayrım 14, sayfa 167. Latifundiumlar gırtlak sayısını artırır ama ekmek sayısını artırmaz. Bugün Latin Amerika'da kişi başına tarımsal üretim 2. Dünya Savaşı öncesinde olduğundan daha düşüktür. Geçen 30 yıl boyunca gıda maddeleri üretiminin dünyadaki artışıyla Latin Amerika'da üretimin düşüşü eşit oranda gerçekleşmiştir. Latin Amerika'da tarımın geri kalmış yapısı aynı zamanda israfa dayanır. İş gücünün, toprağın, sermayenin, ürünün ve bilhassa tarihsel kalkınma fırsatlarının israfı, Latifundium ve yoksul akrabası Minifundium hemen tüm Latin Amerika ülkelerinde tarımsal gelişme ve ekonomik kalkınma için bir darboğazdır. Üretimin yapısı mülkiyetin yapısını yansıtır. Toprak sahiplerinin %1,5'u ekilebilir toprakların yarısına sahiptir. Latin Amerika'da verimli ovalarda rahatça yetiştirilebilecek gıda maddeleri ithalatına yılda 500 milyon dolar harcanır. Toprakların yalnızca %5'i ekilidir. Ekili topraklar oranı dünyadaki en düşük oran, dolayısıyla israf oranı da dünyadaki en yüksek orandır. FAO üretim yıllığı 19. cilt 1965. Ayrıca ekili topraklarda verim son derece düşüktür. Çoğu yabancı sermayeye ait olan büyük tarım işletmelerinin tekelindeki modern üretim teknikleri toprağın verimi artıracak şeklinde değil, en kısa zamanda en fazla kârı sağlayacak şekilde kullanılır. Alberto Baltra Cortes, Problemas del Subdesarrollo Economico Latino Americano, Buenos Aires 1966. Bazen tıpkı Güneş Kral gibi Latifundium düzeni de Maza Zavala'nın deyimiyle açları çoğaltır ama ekmeği çoğaltmaz. D.F. Maza Zavala, Exploitation Demographica e Gerimentio Economico Caracas 1970. Latifundiumlar iş gücünü toplayacaklarını dağıtırlar. Latin Amerika'da tarım işçileri oranı 40 yılda %20 oranında düşmüştür. Teknokratlar kalıplaşmış tanımlara uyarak bunun bir kalkınma belirtisi olduğunu savunmakta, kentleşmenin hızlanarak kırdaki nüfusu çektiğini belirtiyorlar. Sistemin sürekli olarak kustuğu işsizler gerçekten kentlere göçüp giderek yayılan kenar mahalleleri doldurmakta. Ama modernleştikçe işsiz üreten fabrikalar bu niteliksiz ve fazlalık iş gücüne iş olanağı yaratamıyor. Tarım tekniklerindeki ender gelişmelerde sorunu artırıyor. Modernleşme ile birlikte toprak sahiplerinin kazançları artıyor ama işsizlerin sayısı da artıyor. Böylece zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum giderek büyüyor. Örneğin motorlu araçların tarımda kullanılması istihdamı azaltıyor. Güneşin doğuşundan batışına dek durup dinlenmeden gıda maddesi üreten Latin Amerikalılar beslenme yetersizliği ile karşı karşıyalar. Gelirleri çok düşük ve topraktan elde edilen gelir ya kentlerde ya da yabancı ülkelerde harcanıyor. Toprağın verimini artıran modern teknikler mülkiyetin yapısına dokunmuyor. Genel gelişmeye katkıda bulunuyor kuşkusuz ama köylüler bunun yararını görmüyor. Tarım işçilerinin ücretleri ve üründen kendilerine düşen pay bütün değişikliklere karşın hep aynı kalıyor. Tarım çoğunluğa yoksulluk, küçük bir azınlığa da serbest saçıyor. Sefaletin hüküm sürdüğü çöllerin üzerinde özel uçaklar dolaşıyor, deniz kıyısındaki yerleşimlerde kısır bir lüks giderek artıyor. Avrupa topraklarının üretimini aldırmayan ama kültürlerini geliştirmeyi asla ihmal etmeyen varlıklı Latin Amerikalılarla dolup taşıyor. Paul Bayrou'a göre 3. Dünya ülkeleri ekonomilerinin güçsüzlüğünün başlıca nedeni, bu ülkelerin ortalama tarımsal verimlilik oranının bugün gelişmiş olan ülkelerin sanayi devrimi öncesindeki verim oranının ancak yarısı olması. Paul Bayrou, Diagnostic de la Revolution Économique du Tiers Monde, 1900-1966, Paris 1967. Gerçekten de endüstrinin gelişebilmesi için gıda maddeleri ve ham madde üretiminin çok daha artması gerekiyor. Gıda maddelerinin artışı gelişmekte olan kentler ve artan tüketim için kaçınılmaz. Ham madde üretimindeki artış da hem ithalatı azaltmak hem de ihracatı artırarak kalkınmak için gerekli dövizleri sağlamak bakımından son derece önemli. Öte yandan Latifundium ve Minifundium düzeni iş tüketim piyasasının gelişmesine engel olduğundan endüstriyi de felce uğratıyor. Tarım işçilerinin düşük ücretleri ve sayıları sürekli artan işsizler ordusu da buhranın boyutlarını genişletiyor. Kırdan kente göçen işsizler zaten düşük olan işçi ücretlerini daha da düşürüyor. İlerleme için ittifak, toprak reformunun gerekliliğinden dem vurmaya başladığından beri oligarşi ve teknokrasi sayısız proje hazırladı. Çeşit çeşit proje. Bütün Latin Amerika ülkelerindeki parlamento arşivlerinde yığılı duruyor. Toprak reformu konusu artık tabu olmaktan çıktı. Çünkü politikacılar reformu gerçekleştirmemenin en iyi yolunun bağırı çağıra toprak reformu propagandası yapmak olduğunu anladılar. Toprakların aynı anda hem birkaç elde toplanması hem de bölünmesi süreci ülkelerin çoğunda devam ediyor. Ama bazı istisnalarda yok değil. Unutmamak gerekir ki kırsal bölgeler yalnız yoksulluk kaynağı değil, aynı zamanda birer isyan kaynağıdır. Yığınların görünürdeki boyun eğmişliğinin ardında toplumsal çelişkiler zamanla keskinleşir. Örneğin Brezilya'nın kuzeydoğusu ilk görünüşte kaderciliğin kalesi gibidir. Açlıktan ölmek akşamları güneşin batışı kadar doğallıkla kabullenilir. Oysa burada yaşayan köylülerin mistik başkaldırısı, haçları ve silahları ile kurtarıcılarını izleyerek orduya karşı savaşmaları çok eski bir tarihte olmamıştır. Canga Jairo'ların, fanatik haydutların ümitsizlik içindeki köylülere toplumsal bir isyan yolu göstermeleri de öyle. Rui Faco, Canga Jairos e Fanaticos, Rio de Janeiro 1965. Köylü birlikleri bu mücadele geleneğini derinleştirerek devam ettireceklerdi. Brezilya'da 1964'te iktidarı zorla ele geçiren askeri diktatörlük kısa süre sonra toprak reformu programını açıkladı. Brezilya'nın Toprak Reformu Enstitüsü, Paulo Schilling'in de belirttiği gibi dünyada tektir. Bu kuruluş köylülere toprak dağıtacağı yerde köylülerin kendiliğinden yerleştiği ya da önceki hükümetlerin ellerinden aldığı toprakların büyük toprak sahiplerine geri vermek amacıyla çalışır. 1966 ve 67'de basında katı sansür uygulanmaya başlamadan önce gazeteler sürgünleri, yangınları, kararından asla dönmeyen enstitünün buyruğu üzerine askerlerin geliştiği zulümleri aktarırdı. Bir antolojide yer almayı hak etmiş bir başka toprak reformu da 1964'te Ekvador'da uygulanan reformdur. Hükümet verimsiz toprakları köylere dağıtıp iyi topraklarında latifundium sahiplerinin indi toplanmasına yardımcı olmuştur. Venezuela'da 1960'ta başlatılan toprak reformunda ise dağıtılan toprakların yarısı kamu mülkiyetindeydi. Büyük ticari plantasyonlara dokunulmamış, kamulaştırılan latifundiumlar içinse öyle tazminatlar verilmiştir ki sahipleri elde ettikleri gelire başka bölgelerde yeni topraklar satın almışlardır. Arjantinli diktatör Juan Carlos Onganía 1968'de kırsal mülkleri uygulamaya çalıştığı yeni vergi sistemiyle düşüşünü neredeyse 2 yıl hızlandırıyordu. Bu sisteme göre verimsiz çıplak düzlüklere verimli topraklardan daha ağır vergiler getiriliyordu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan oligarşi öyle bir yaygara kopardı ki Onganía planlarından vazgeçmek zorunda kaldı. Uruguay gibi Arjantin'de doğa zenginliği olan ovalara sahiptir. Bu ovalar ve ılıman iklim sayesinde Latin Amerika standartlarına göre daha yüksek bir refah düzeyine ulaşabilmiştir. Ama terk edilmiş düzlükler hayvancılığa ayrılmış milyonlarca hektarlık alanların büyük bölümü gibi toprak erozyonuna uğramaktadır. Toprakların böyle kullanılması Uruguay'daki kadar olmamakla birlikte benzer biçimde 60'lı yıllarda Arjantin ekonomisini sarsan buhranın da en büyük nedeni olmuştur. Büyük toprak sahipleri teknik yenilikler konusunda kıllarını kıpırdatmamışlardır. Verimlilik oranı bu denli düşükse toprak sahiplerinin işine geldiği içindir. Kar yasasından başka yasanın sözü geçmez. Yeni topraklar satın almak yoğun tarım için gerekli modern teknolojinin uygulanmasından hem daha karlı hem de daha az risklidir. Hayvancılıkla uğraşan kapitalistin gözünde yapay otlaklar sermayenin geleneksel yaygın üretimden daha önemli ama daha fazla riskolu ve daha az verimli bir alana kaydırılması demektir. Bu nedenle üreticinin kişisel çıkarı toplumsal çıkarla çelişmektedir. Aslında belirli bir düzeyin üzerinde üretimin kalitesi ve hayvanlardan alınan verim ancak toprağın veriminin artırılmasıyla artabilir. Ülke ineklerin daha fazla et, koyunların daha fazla yün vermesine ihtiyaç duymakta. Gereksinmekte ama bugünkü verimle üreticiler fazlasıyla kar sağlamaktadırlar. Uruguay Üniversitesi Ekonomi Enstitüsü sonuçları bir anlamda Arjantin için de geçerlidir. 1931'de Kırsal Bölgeler Derneği traktöre karşı at kullanılmasını öneriyordu. Hayvancılıkla uğraşan üreticiler işinizi yapmak için at kullanın. Hem kendi çıkarınızı hem de ülkenin çıkarlarını korumuş olursunuz diyordu dernek yöneticileri. 20 yıl sonra derneğin yayınlarına çıkan bir yazıda ünlü bir subayın ata ot bulmak, kamyona yakıt bulmaktan daha kolaydır sözü yer alıyordu. Dardo Juneo, Compartamiento y Crisis de la Clase Empresaria Buenos Aires 1967. CEPAL verilerine göre Arjantin'de ekilebilir alanlara oranla traktör sayısı Fransa'dakinin 16'da biri, İngiltere'dekinin de 19'da biri kadardır. Arjantin'de Batı Almanya'dakinin 140'da biri miktarında gübre kullanılmaktadır. CEPAL, Estudio Económico de América Latina Santiago Chile 1964 ve 1966 El Uso de Fertilizantes en America Latina, Santiago, Şili, 1966. Buğday, pamuk ve mısır üretiminde de verim gelişmiş ülkeleri oranla çok düşüktür. Juan Domingo Perón, tarım işçileri için asgari ücret uygulamasını getirmekle Arjantin toprak oligarşisine meydan okumuştu. 1944'te Kırsal Bölgeler Derneği şöyle diyordu. Ücretler saptanırken tarım işçisinin yaşam düzeyini belirlemek son derece önemlidir. Tarım işçisinin maddi gereksinimleri bazen o kadar azdır ki ücretlerin yüksek olması toplumsal açıdan nahoş durumlara yol açabilir. Bu dernek tarım işçilerinden, hayvanlardan söz eder gibi söz etmeyi sürdürmektedir. Bu anlayış, Arjantin endüstrisinin neden gelişemediğini açıklamakta önemlidir. İç pazar bir türlü gelişemediğinden tüketim artmamakta ve sanayi yatırımları çekicilik kazanmamaktadır. Perón tarafından desteklenen ekonomik kalkınma politikası tarıma dayalı az gelişmişlik yapısını kıramadı. Perón, Haziran 1952'de Kolon Tiyatrosu'nda yaptığı bir konuşmada bir toprak reformu uygulamaya niyetli olduğunu yalanladı. Bunun üzerine Kırsal Bölgeler Derneği resmi bir bildiri yayımlayarak açıklamanın şahane olduğunu belirtti. Bolivya'da 1952 toprak reformu sayesinde kırsal bölgelerdeki beslenme sorunu bir ölçüde çözümlendi. Buna karşın Bolivya'da nüfusun büyük çoğunluğu asgari protein miktarının %60'ını, kalsiyumun da %20'sini alabiliyor. Bu yetersizlik kırsal bölgelerde de daha fazla. Toprak reformunun başarısızlıkla sonuçlandığı söylenemez. Ama yüksek bölgelerdeki toprakların dağıtılması günümüzde Bolivya'nın ithalatının 1/5'ini gıda maddelerinin oluşturmasını engelleyemedi. Peru'da askeri hükümetin 1969'da uygulamaya koyduğu toprak reformu kökten değişiklikler getireceği benziyor. Şili'de Eduardo Frei hükümetinin bazı latifundium sahiplerinin ellerinden topraklarını almış olmasının, yeni başkan Allende'nin bu satırların yazıldığı günlerde açıkladığı toprak reformuna yol açtığını da kabul etmek gerek. Kuzey'in 13 kolonisi ve başlangıçta önemli olmamanın önemi. Latin Amerika'da toprağın özel mülkiyeti her zaman toprağın yararlı amaçları için işlenmesinden önce gelmiştir. Yürürlükteki mülkiyet sisteminin en gerici yönleri buhranlardan değil, genişme dönemlerinden çıkmıştır. Ekonomik düşüş dönemleri de latifundium sahiplerinin yeni topraklar peşinde koşuşunu azaltmıştır. Örneğin Brezilya'da şekerin düşüş dönemi, altın ve elmasların tükenmesi 1820-1850 arasında toprağın mülkiyetini işleyene vermeyi öngören bir yasanın uygulanmasını olanaklı kılmıştır. 1850'de kahvenin yeni hükümdar olarak ortaya çıkışı, yeni toprak yasalarının güneyde ve batıdaki geniş toprakların tarıma açılışıyla politikacıların ve oligarşinin isteği doğrultusunda çıkmasına neden olmuş, toprağın mülkiyeti işleyenlerin ellerinden alınmıştır. Bu yasalar, toprak mülkiyetinin ancak satın alma ile elde edilebileceğini açıklayan ve bir köylünün mülkiyetini yasallaştırmasını engelleyen karmaşık bir kayıt sistemiyle pekiştirilmiştir. Darcy Ribeiro, Las Americas, Ye La Civilization, 2. cilt, Los Pueblos Nuevos, Buenos Aires, 1969. Aynı dönemlerde ABD'de ise ülkenin iç kısımlarının kolonileştirmesini gerçekleştirmek amacıyla yasalarda güdülen politika bunun tam tersiydi. Öncüler yollarının üzerindeki yerleri kırıp geçirerek ülke sınırlarını batının bakir topraklarına kadar genişletmişti. 1862'de çıkarılan Lincoln yasasıyla Homestead Act, her aileye 65 hektarlık bir alan en az 5 yıl süreyle işleme koşuluyla veriliyordu. Edward C. Kirkland, Historia Economica de Estados Unidos, Mexico City, 1941. Bu bölgeler akıl almaz bir hızla kolonileştirildi. Nüfus artıyor, haritanın üzerindeki kocaman bir yağ lekesi gibi yayılıyordu. Verimli, ulaşılabilir ve neredeyse bedava olan bu topraklar Avrupalı köylüler için son derece çekiciydi. Herkese açık olan düzlüklere ulaşabilmek için okyanusu ve Apalaşları aşıyorlardı. Böylece Orta ve Batı Amerika'nın yeni bölgelerine yerleşenler özgür çiftçiler oldu. Ülkenin sınırları genişler ve nüfusu artarken tarımsal iş olanakları yaratılıyor, endüstriyel gelişimi hızlandırmak için çiftçilerin oluşturduğu satın alma gücü yüksek bir tüketim piyasası kuruluyordu. Buna karşılık Brezilya'da Ribeiro'nun belirttiği gibi bir asırdan uzun bir süredir sınırları genişleten tarım işçileri kendilerine toprak arayan çiftçi aileler değil, önceden boş alanları ellerine geçirmiş olan büyük toprak sahiplerince istihdam edilen gündelikçilerdi. İç bölgelerdeki çöller kırsal nüfusa hiçbir zaman açık olmadı. İşçiler ormanda bir yol açarak ülkeyi başkaları yararına genişlettiler. Gerçek sömürgeleşme latifundiumların basit bir uzantısı oldu. 1950-1960 arasında tarıma ayrılan yeni toprakların 1/4'ünü 65 Brezilyalı latifundium sahibi ele geçirdi. Celso Furtado, Projeto para o Brasil, Rio de Janeiro, 1969. Birbirine zıt bu iki İç kolonileştirme sistemi, ABD ve Latin Amerika'nın gelişme biçimleri arasındaki en önemli ayrımlardan birini ortaya koyar. Niçin kuzey varlıklı, güney ise yoksuldur? Rio Bravo yalnız coğrafi bir sınır değildir. Hegel'in iki Amerika arasındaki bir savaşın kaçınılmaz olduğu yolundaki savını doğrular gibi görünen büyük dengesizlik, ABD'nin emperyalist genişlemesinden mi doğmuştur, yoksa kökeni daha öncelere mi dayanır? Gerçekte kuzey ve güneyde kolonilerin bağrında toplumlar birbirlerinden çok farklıydı ve ayrı amaçlara hizmet ediyorlardı. Lewis Hanke ve Do the Americas Have a Common History, New York 1964 adlı kitabın yazarları, Kuzey ve Güney Amerika'nın tarihsel süreçleri arasında bir özdeşlik kurabilmek için hayallerini boş yere zorlamışlardır. Mayflower gemisini taşıdığı göçmenler, okyanusu efsanevi hazineler bulmak ya da kuzeyde daha az bulunan yerli iş gücünü sömürmek için geçmiyorlardı. Amaçları aileleriyle yeni dünyaya yerleşip Avrupa'daki hayatlarını ve çalışmalarını sürdürmekti. Bunlar paralı askerler değil, öncülerdi. Fethetmeye değil, kolonileştirmeye geliyorlardı. Nitekim gittikleri yerlerde yerleşim kolonileri kurdular. Bunun ardından Delaware Körfezi'nin güneyinde Latin Amerika'dakilere benzer köleci bir plantasyon ekonomisi oluştu. Ama arada önemli bir fark vardı. ABD'de ağırlık merkezi başından beri New England'ın tarım ve endüstri birimleriydi. 19. yüzyılda iç savaştan galip çıkan Kuzey Amerika uygarlığının çekirdeği New England sakinleri hiçbir zaman Avrupa kapitalist birikiminin sömürgeci aracıları rolünü oynamadılar. Amaçları başından beri kendi gelişmeleri ve yeni topraklarının kalkınmasıydı. Kuzey'in 13 kolonisi Avrupa'da endüstriyel gelişimin emek piyasasından attığı köylüler ve zanaatkarlar ordusu için bir sığınaktı. Okyanusun öteki yanındaki bu yeni toplumun temelini özgür işçiler oluşturdu. Buna karşılık İspanya ve Portekiz, Latin Amerika'da önemli bir köle iş gücüne sahipti. Bu ülkeler yerleri köleleştirdikten sonra Afrika'dan da çok sayıda köle ithal ettiler. Yüzyıllar boyunca üretim merkezlerinde her an kullanılabilir bir işsiz köylüler ordusu her daim mevcut oldu. Değerli madenler ve şeker ihracatındaki yükselme ve alçalmalara bağlı olarak gelişen bir sektörün yanında her zaman düşüşte olan bir sektör de bulundu. Gelişmekte olan için gerekli iş gücü de düşüşte olandan sağlandı. Bu yapı bugün de vardır ve işsizlerin baskısı bir yandan ücret düzeyinin artmasını önlerken diğer yandan da iş tüketim piyasasının gelişmesini engeller. Ayrıca Kuzey Amerikalı Püritenlerin aksine Latin Amerika'nın sömürgeci toplumunun egemen sınıfları hiçbir zaman ekonomik gelişmeyle ilgilenmedi. Kârları dışarıdan geldiği için dış ticaret onlar için daha önemliydi. Latifundiyum ve maden sahiplerinin ve tüccarların tek işlevi vardı. Avrupa'nın altın, gümüş ve gıda maddeleri gereksinimini karşılamak. Ürünler hep aynı yolu izliyordu. Limanlar ve dış pazarlar. ABD bütünsel bir gelişme gösterirken Latin Amerika'nın parçalanmasının açıklaması da buradadır. Latin Amerika'nın üretim merkezleri birbirlerine bağlı değildi. Birleşme noktası çok uzakta olan bir yelpaze oluşturuyorlardı. Kuzey'in 13 kolonisi bir anlamda şanssız olma şansına sahip oldular. Kuzey'in tarihsel deneyimi başlangıçta önemli olmamanın önemini açıkça göstermiştir. Çünkü Kuzey Amerika'da İngiliz göçmenlerin yerleştiği kıyı bölgelerinde ne altın, ne gümüş, ne örgütlenmiş iş gücü kaynağı olabilecek yerli yerleşimleri, ne de verimli tropikal topraklar vardı. Tarih gibi doğa da cimriydi burada. Ne değerli maden, ne de madeni topraktan çıkaracak köle emeği bulunabilmişti. Bu büyük bir avantajdı aslında. Sergio Bagun'un da belirttiği gibi, kuzeyde Maryland'den Nova Scotia'ya uzanan ve New England'ı da içine alan bölgedeki koloniler, iklim ve toprak özellikleri yüzünden İngiltere'deki tarım ürünlerinin aynılarını üretiyor, metropole tamamlayıcı bir üretim sunmuyorlardı. Sergio Bagun, AGE. Antillerin ve Anakara'daki İspanyol sömürgelerinin durumu çok farklıydı. Tropikal topraklardan şeker, tütün, pamuk, çivit ve terebentin fışkırıyordu. İngiltere için küçük bir Antil adası, ekonomik açıdan ABD'nin temeli olan 13 koloninin tümünden daha önemliydi. Bu koşullar, ürettikleri zenginliği dışarıya aktarmayan ABD'nin özerk bir ekonomik yapı içinde birleşerek gelişmesini açıklar. Koloniyi metropole bağlayan ipler çok gevşekti. Buna karşılık Barbados ya da Jamaika'da yeniden yatırılan sermaye yalnızca kölelerin yenilenmesi için gerekli olan sermayeydi. Gelişmişlik ve az gelişmişliğin ırksal etkenlerle açıklanamayacağı açıktır. Antillerdeki İngiliz sömürgeleri İspanyol ve Portekiz sömürgelerinden tamamen farklıydı. Kuzeydeki kolonilerin ekonomik önem taşımaması bu kolonilerin ihracatının hızla çeşitlenmesine ve endüstrinin kısa sürede gelişmesine yol açtı. Kuzey Amerika'da yeni gelişen endüstri henüz bağımsızlık ilan edilmeden önce korumacılıktan yararlandı. Buna göz yuman İngiltere, Antil adalarında bir iğnenin bile üretilmesine izin vermiyordu. İktidarın yeraltı kaynakları. Ciğerlerin havaya gereksinimi olduğu gibi Kuzey Amerika ekonomisinin de Latin Amerika madenlerine gereksinimi vardır. Astronotlar Ay'a ilk kez ayak bastıktan sonra Temmuz 1969'da Wernher von Braun, ABD'nin belirli bir amaçla uzayda bir merkez kurmayı tasarladığını açıklıyordu. Bu eşsiz gözetleme platformunda yeryüzünün bütün zenginliklerini inceleyeceğiz. Bilinmeyen petrol kuyularını, bakır ve çinko madenlerini. Günümüzün başlıca yakıtı petroldür ve Kuzey Amerikalılar tükettikleri petrolün 1/7'ini ithal etmektedir. Vietnamlıları öldürmek için kurşuna, kurşun üretmek için de bakıra gereksinimleri vardır. ABD kullandığı bakırın 1/5'ini dışarıdan alır. Çinko gereksinimi giderek artmakta, tüketilen çinkonun yarıdan çoğu ithal edilmektedir. Uçak imal etmek için alüminyum gerekir. Alüminyum da boksit madeninden elde edilir. ABD'de boksit yok denecek kadar azdır. Minnesota'nın tükenmek üzere olan demir madenleri, Pittsburgh, Cleveland ve Detroit'teki demir endüstrisine gerekli demiri sağlayamamaktadır. Manganez ise hiç yoktur. Kuzey Amerika ekonomisine gerekli demirin 1/3'ü manganezin tümü ithal edilmektedir. Geri tepmeli motorların üretimi için gerekli nikel ve kromun tümüyle özel çelik yapımında kullanılan volfram madeninin 1/4'ü de ithal edilmektedir. Ham madde gereksinimi yüzünden giderek artan bu bağımlılık, Kuzey Amerikalı kapitalistlerin Latin Amerika'daki çıkarlarının ABD ulusal savunmasıyla olan özdeşliğinin de giderek artmasına neden olmaktadır. Dünyanın en büyük gücünün sağlamlığı Rio Bravo'nun güneyindeki Kuzey Amerikan yatırımlarına bağımlı görünmektedir. Yatırımların yarıya yakın bölümü petrole ve savaş zamanında olduğu kadar barışta da ABD ekonomisi için elzem. Edwin Leuven, The United States and Challenge to Security in Latin America, Ohio 1966 olan madenlere ayrılmıştır. Uluslararası Ticaret Odaları Konseyi Başkanı şu açıklamayı yapmıştır. ABD'nin yabancı ülkelerde yatırım yapmasının tarihsel nedenlerinden biri doğal kaynakların, özellikle madenler ve petrolün gelişmesidir. Bu tür yatırımların çekiciliğinin artacağı açıktır. Nüfusun artması ve hayat standartlarının yükselmesiyle ham madde gereksinimi sürekli bir artış göstermektedir. Buna paralel olarak ulusal kaynaklarımız da azalmaktadır. Philip Courtney, 2. Uluslararası Yatırım ve Tasarruf Kongresi, Brüksel 1959. Devletin, üniversitelerin ve büyük kuruluşların bilimsel laboratuvarlarında akıllara durgunluk veren keşif ve icatlar yapılmakta ama yeni teknoloji yalnızca doğadan elde edilebilen temel maddelerden vazgeçebilmenin yolunu bulamamaktadır. Aynı zamanda ulusal yeraltı kaynakları ABD'nin endüstriyel gelişimine cevap vermekte giderek daha da yetersiz kalmaktadır. Harry Magdoff, La Era del Imperialismo, Monthly Review, Santiago, Chile, Ocak-Şubat 1969, Claudio Julien, AGE. Amazon ormanlarında yeraltı kaynaklarının yol açtığı darbeler, devrimler, casusluk olayları ve maceralar. Brezilya'da iki başkanı, Jânio Quadros ve João Goulart'ı deviren Paraopeba Vadisi demir yatakları, 1964'te iktidarı ele geçiren Mareşal Castelo Branco tarafından Hanna Mining Co.'ya teslim edilmişti. Birkaç yıl önce ABD Büyükelçisi'nin bir başka arkadaşı, Başkan Yuriko Dutra, 1946-1951, dünyanın en önemli madenlerinden biri olan Amapa madenlerinden çıkarılan 40 milyon ton manganezi, ihracatından elde edilen gelirin %4'ü karşılığında Bethlehem Steel'e teslim etmişti. Bethlehem Steel o zamandan beri ABD'ye öyle büyük bir hızla o kadar büyük miktarda manganez aktarmaktadır ki 15 yıl sonra Brezilya kendi demir endüstrisi için gerekli manganezden yoksun kalabilir. Ayrıca Bethlehem Steel'in maden çıkarmakta harcadığı her 100 doların 88'i bölgenin kalkınması adına bu kuruluşu vergiden muaf tutan Brezilya hükümetince şirkete hediye edilmektedir. Minas Gerais'in kayıplara karışan altın, şair Manuel Banderia'nın deyişiyle beyaz altın, kara altın, çürük altın deneyimi görüldüğü gibi hiçbir yarar sağlamadı. Brezilya gelişim için gerekli doğal kaynaklarını hala boşa harcıyor. Buna karşılık Meksika hükümeti dünyanın başlıca kükürt ihracatçılarından biri olan ülkenin kaynaklarını tüketmekte olduğunu zamanında fark etti. Texas Gulf Sulfur Co. ve Pan American Sulfur rezervleri gerçekte olduklarının 6 katı kadar göstermişti. Hükümet 1965'te ihracatı sınırlayacak önlemler aldı. Bolivya'da ise diktatör René Barrientos 1964'te iktidarı ele geçirdiğinde madencileri katlederek Matilde madenini Phillips Brothers firmasına vermişti. Bu madende kurşun, gümüş ve ayarı Kuzey Amerika madenlerindeki çinkonun 12 katı olan çinko bulunuyordu. Firmaya satış bedelinin %1,5'u karşılığında kendi fabrikalarında işlenmek üzere ham çinko ihraç etme yetkisi veriliyordu. Sergio Almares Paz, Liguem Para Una Republica La Paz 1969. Peru'da Başkan Belaunde Terry'nin Standard Oil firmasının bir şubesiyle imzaladığı anlaşmanın 11. sayfası 1968'de ortadan kayboluvermişti. General Velasco Alvarado başkanı devirerek ülkenin dizginlerini ele geçirdi ve madenlerle rafineriyi devletleştirdi. Venezuela'da Standard Oil ve Gulf'un büyük petrol gölü Kuzey Amerika'nın Latin Amerika'daki en önemli askeri üssünü oluşturur. Arjantin'de her petrol ihalesinden sonra ya da önce mutlaka bir hükümet darbesi olur. Şili'de Salvador Allende başkanlığa seçilinceye kadar bakır ülkenin Pentagon'dan hatırı sayılır miktarda bir askeri yardım almasını sağlıyordu. 1965 ile 1969 yılları arasında Kuzey Amerika bakır rezervleri %60 oranında azalmıştı. Che Guevara 1964'te Havana'daki bürosunda Batista rejiminde Küba'nın yalnızca bir şeker ülkesi olmadığını açıklıyordu. Che'ye göre ülkedeki nikel ve manganez madenleri düşünülünce imparatorluğun devrime karşı korkunç öfkesi daha iyi anlaşılabiliyordu. Bu tarihten beri ABD'nin nikel rezervleri 1/3 oranında azaldı. Nikro nikel firması devletleştirildi ve Başkan Johnson Fransızları madenlerini Küba'dan almaları durumunda ihracat ambargosu koymakla tehdit etti. İngiliz Guyana'sında 1964 sonunda seçimlerde çoğunluğu alan sosyalist Che Dijaga'nın iktidardan düşmesinde madenlerin büyük rolü olmuştur. Guyana bugün boksit üretiminde dünyada 4., manganez üretiminde Latin Amerika'da 3.'dür. Jaga'nın yenilgisinde CIA'nin rolü belirleyici olmuştur. Jaga'nın seçimlerdeki zaferini hileli olarak yatsımakta olan provokasyon ve bahane olarak kullanılan grevin sorumlusu Arnold Zandler, sendikasının CIA kuruluşlarından çok miktarda para aldığını bir süre sonra resmen açıklamıştı. Claude Julien, AGE. Yeni rejim, Aluminium Company of America'nın Guyana'daki çıkarlarına hiçbir şekilde dokunulmayacağı konusunda garanti verdi. Kuruluş hiçbir kısıtlama olmadan boksit çıkarmaya devam edebilecek, fiyatlar artsa bile çıkardığı boksiti 1938 fiyatlarıyla kendi fabrikalarına satabilecekti. Aluminium Co.'nun uzun süre başkanlığını yapan Arthur Davis 1962'de öldü ve ABD dışında kullanılmaması koşuluyla hayır derneklerine $300 milyon bıraktı. Böylece Guyana, firmanın ülkeden çalmış olduğu zenginliği kısmen de olsa geri alamadı. Philip Reno, Aluminium Profits and Caribbean People, Monthly Review, New York, Ekim 1963. Aynı yazardan El Drama de la Guyana Britannica, Un Pueblo desde la Esclavitud a la Lucha por el Socialismo, Monthly Review, İspanyolca, Seçki, Buenos Aires, Ocak-Şubat 1965. İş kotarılmıştı. Arkansas boksitinin değeri Guyana'dakinin 2 katı değerindedir. ABD'de fazla boksit yoktur ama dışarıdan çok ucuza aldığı ham maddeyi kullanarak dünyada üretilen alüminyumun yarısını üretir. ABD askeri güçlerine gerekli madenlerin büyük bir kısmı için dışarıya bağımlıdır. Günümüzde geri tepmeli motorlar, buhar türbinleri ve nükleer reaktörler sadece dışarıdan elde edilebilen maddelerin talebini büyük ölçüde etkilemektedir. Magdoff, Harry Magdoff, AGE. ABD'nin Brezilya Amazonu'nda genellikle hileli yollardan büyük miktarda toprak satın alması, ülkenin askeri gücünü korumak için vazgeçilmez olan maden gereksinimiyle açıklanabilir. 60'lı yıllarda maceracılarla profesyonel haydutların öncülük ettiği birçok Kuzey Amerika firması bu dev ormana akın etti. Önceden 1964'te imzalanan anlaşma gereğince ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar bölgenin fotoğraflarını havadan çekmişti. Radyoaktif mineralleri belirlemek için ışık titreşimli sayaçlar, demir dışındaki madenler için elektromanyetometreler, demir için manyetometreler kullanıldı. Amazon topraklarının altında yatan zenginliklerle ilgili bilgiler, Amerikan hükümetine bağlı Geological Survey'in eşsiz hizmetiyle özel şirketlere aktarıldı. Hermano Alves, Aerofotogrametria, Corregio de Manha, Rio de Janeiro, 8 Haziran 1967. Bu uçsuz bucaksız bölgede altın, gümüş, elmas, jipsit, hematit, manyetit, tantal, titan, toryum, uranyum, kuvars, bakır, manganez, kurşun, sülfat, potasyum, boksit, çinko, zirkonyum, krom ve civa bulunduğu açıklandı. Balta girmemiş Mato Grosso ormanlarından Goiás güneyindeki düzlüklere uzanan alan o kadar geniştir ki Time dergisinin 1967 Latin Amerika sayısında bir yanda güneşin parladığı, bir yanda şimşekler çaktığının görüldüğü yazıyordu. Hükümet bu büyülü vahşi bölgenin bakir topraklarının sömürgeleştirecek olanları vergiden muaf tutacağını açıklamış, sayısız vaatlerde bulunmuştu. Time dergisi, yabancı kapitalistlerin 1967'den önce hektarı 17 centavodan aldıkları toprakların Connecticut, Rhode Island, Delaware, Massachusetts ve New Hampshire eyaletlerinin kapladıkları toplam alandan daha geniş olduğunu belirtiyordu. Amazon'un geliştirme dairesi başkanı şu açıklamayı yapıyordu. Kapılarımızı ardına kadar yabancı yatırımlara açmalıyız. Çünkü gereksinimlerimiz elde edebileceklerimizden çok daha fazla. Hükümet, Kuzey Amerikan uçaklarının havadan fotoğraflarını doğrulayacak olanaklara sahip olmadığını belirtmişti. Latin Amerika'da sık sık rastlanan bir olaydır bu. Olanaksızlık, mazeretiyle olanaklar hep başkalarının eline verilir. Brezilya parlamentosu bu konuda kalın bir ciltte toplanan bir rapor hazırlamıştır. Brezilya topraklarının yabancı, özel veya tüzel kişilere satışı konusunda Parlamento Araştırma Komisyonu raporu Brezilya 3 Haziran 1968. Bu araştırmada 20 milyon hektara ulaşan toprağın satın alındığı ya da zorla ele geçirildiği açıklanmaktadır. Bu toprakların dağılımı öyle gariptir ki araştırmacılara göre Amazon'u Brezilya'dan ayıracak biçimde bir kordon oluştururlar. Değerli madenlerin çıkartılması ABD'yi Brezilya'nın iç kısımlarında yeni bir sınır çizmeye iten başlıca neden olarak gösterilir. Raporda anılan demecinde Savunma Bakanı, Kuzey Amerika hükümetinin özellikle radyoaktif minerallerin çıkartılmasına yarayacak, ayrıca güdümlü kolonileştirme üssü olarak kullanılabilecek geniş toprakları denetimi altında tutmasının önemini vurgulamıştır. Milli Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına göre yabancı güçlerin işgal ettiği bölgelerin aynı zamanda yabancılar tarafından sürdürülen Brezilyalı kadınları kısırlaştırma kampanyasının yürütüldüğü bölgeler olması kuşku uyandırıcıdır. Gerçekten de bu konuda Correio de Manhã'da açıklayıcı bir yazı yayınlanmıştır. Başta ABD Protestan Kilisesi olmak üzere çeşitli mezheplere ait misyonerler Amazon'u işgal etmekte, radyoaktif minerallerin altın ve elmasın en bol olduğu bölgelere yerleşmektedirler. Bunlar rahim içi aygıtlar kullanılarak büyük ölçekte doğum kontrolü yöntemi uygulamakta, Hristiyanlaştırdıkları yerlileri İngilizce öğretmektedirler. Oturdukları bölgeler silahlı adamlarca korunmaktadır ve giriş kesinlikle yasaktır. Correio de Manhã, Rio de Janeiro, 30 Haziran 1968. Amazon'un insanların yaşayabileceği en geniş çöllük arazi olduğunu vurgulamakta yarar vardır. Doğum kontrolünün bu bölgede uygulatılmasının nedeni, ormanın ücra köşelerinde ve düzlüklerde yaşayan az sayıdaki Brezilyalının nüfus rekabetini önlemektir. Öte yandan General Rio Grande do Cruel, parlamento önünde yaptığı açıklamada kaçak toryum ve uranyum madeninin 1 milyon ton gibi akıl almaz bir miktara ulaştığını belirtmişti. Bir süre önce, Eylül 1966'da Federal Güvenlik Güçleri Başkanı Cruel, 4 Kuzey Amerikalı'nın kaçakçılıkla suçlandığı davada ABD'nin bir konsolosunun müdahalelerini densiz ve sistematik olarak nitelendirmişti. Cruel'e göre, Amerikalıların üzerlerinde 40 ton radyoaktif mineralle yakalanmış olmaları, mahkum edilmeleri için yeterli bir nedendi. Kısa bir süre sonra aralarından üçü Brezilya'dan kaçıverdiler. Kaçakçılık yeni çıkmamıştı ortaya ama son dönemlerde iyice artmıştı. Brezilya'nın yalnızca ham elmas kaçakçılığından uğradığı kaybın yılda 100 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Paulo Rey Schilling, Brazil Para Exageros Montevideo 1966. Aslında kaçakçılık neredeyse gereksiz bir yöntemdir. Yasal anlaşmalarla zaten Brezilya'nın en önemli doğal zenginlikleri elinden alınmaktadır. Örneğin dünyanın en büyük niyobyum madeni olan Araxa madenleri New York'lu Niobium Corporation of New York firmasının bir kuruluşuna aittir. Nükleer reaktörler, füzeler, uzay gemileri ve jetlerin yapımında kullanılan yüksek ısıya dayanıklı çeşitli madenler niyobyumdan elde edilir. Bu kuruluş aynı zamanda önemli ölçüde tantal, toryum, uranyum, piroklor ve azrak toprak metalleri de çıkarmaktadır.